Ayrım 76 sayfa 314. Niçin isyan ederler? Bütün ihtilal ve inkılaplarda iç isyanlar kaçınılmaz gibidir. Yani bunlardan pek kurtulunamaz. Çünkü ihtilal toplum kabuğunun çatlayışıdır. Bu çatlayış, bu kabuğun içinde biriken, olgunlaşan çatışmaların son kerteye ulaşmasıyla içten gelen ani bir tepki şeklinde olur. Hemen bütün ihtilaller böyledir. Bunlar toplum yapısında biriken ve zirve noktasına çıkan iç çatışmaların birden ve sıçramalar şeklinde çözülüşüdür. Tıpkı tabii fizik ve kimya kanunlarında olduğu gibi. Toplumun yapısından gelen ve toplumu daha ileri bir aşamaya ulaştıracak olan sıçramalar şeklindeki ihtilal ve inkılaplara karşı isyanlar da gene toplumun içinde yaşayan reaksiyoner yani gerici kuvvetlerin asi bir direnişidir. Anadolu'daki iç isyanlarda olduğu gibi. Çünkü her toplum bir komplekstir. Eski zamanlardan gelen, halde kaynaşan ve geleceğin tohumu, çekirdeği olan çeşitli unsurları ve etkenleri aynı zamanda kendi yapısında yaşatır. Yani her toplumun yapısında hem kendinden önceki nizamların kalıntıları hem kendinden sonraki nizamların tohumları vardır. Hem devamlı olarak çarpışırlar. Eğer ihtilal yahut ayaklanmalar yeninin, gelecek nizamın tohumlarının yeşermesi, filizlenmesi şeklinde olursa o ihtilal bir ileri harekettir. Yeni bir sosyal aşamadır. Çağın akışına uymuştur. Eğer toplumun içinde kımıldayanlar eski nizamın artıkları, döküntüleri ve tarihi ömrünü yaşamış ilkeler ve organlarsa o zaman bu ayaklanma veya ihtilal bir irtica olur, gericilik olur. Muzaffer olsa bile ömrü yoktur. Çünkü temeller çürümüştür ve böyle bir zaferin iğreti dayanakları er geç çökecektir. Anadolu isyanları hep temelsiz, çökmüş, gerici, ömürsüz sloganlarla yürütülmek istendi. Yahut da mesela Mustafa Kemal İttihat ve Terakki rejimini diriltmek istiyor. Mustafa Kemal'i başımızda padişah istemiyoruz. Mustafa Kemal Bolşevikliği getiriyor, Bolşevikler gelecek gibi köksüz tahriklerle sürüklendi. Gerçi her slogan bir değer taşır ama bu değerler ya ömürlerini yaşamış ve artık yıpranmışlardır yahut da hayat sahasına yeni doğacak, yarından, gelecekten bir şeyler haber verirler. Her sloganın temelinde çeşitli ilkeler yatar. Bunlar toplumun yapısındaki sosyal yahut sosyoekonomik ilişkilerden gelen fikirlerin, kuruluşların yahut da tatbikatta ırk, din, devlet şekli, hatta aile, hanedan, bölge çıkarları, ruhi faktörler ve bazen kuşaklar boyunca şuur altına itilip sonra birden fışkıran kinler, garazlar, nefretler şeklinde belirtilebilirler. Gösterişli silahlanmalar, eşkıyalık hevesi, kırgınlıklar, intikam duyguları, ayaklanmalarda, isyanlarda, ihtilallerde rol oynayabilirler. Anadolu isyanlarında yalnız gerici tesirler işlemiştir. Din ilkesi, dindar olmaktan ziyade cahil olan alt tabakalarda alabildiğine sömürülmüştür. Ne devlet, ne halife ve padişah hakkında en basit fikirleri olmayan kara kalabalıklar, hatta katiller, eşkıyalar, soyguncular ve nizam düşmanları, dinin ya da halifenin emirleri, fetvaları peşinde ayaklandırılabilmişlerdir. Yunanlılara karşı savaşanların kafir, milli kuvvetlere karşı harbedenlerin gazi, şehit olacaklarına inandırılabilmişlerdir. Birçok yerlerde ağalık, beylik, hanedanlık davaları insanları sürüklemiştir. Bu arada asker olmamak fakat silaha sarılmak, başına buyruk olmak, köylerde, kasabalarda renk renk giysiler, üstüne kamalar, tabancalar, fişekler kuşanıp omuzda silah dolaşmak zevki, yani ya hükümetsiz bir nizamın ya da hükümeti kafa tutmanın ilkel özlemi basit insanlara hakim olmuştur. Hele devlet otoritesine karşı olan ve bilinç altında yaşayan kinler, düşmanlıklar en vahşi şekilde su yüzüne çıkabilmiştir. Hendek'te Abazaların, Çerkezlerin şehit ettikleri, cesedini suya attıkları, vahşi hayvanlara parçalattıkları tümen kumandanı Albay Mahmut Bey de bir Çerkezdi. Ama o, hükümeti, otoriteyi, yeni devrin getirdiği davaları ve disiplini temsil ediyordu. Onu parçalayan başı bozuklar, ruhlarında vahşi bir tatmin buldular. Anzavur'un isyan ettiği Marmara bölgesindeki bazı köylüler, "Biz çarıklı memur isteriz, boyun bağlı, pantolonlu, kunduralı memur istemeyiz." diye hükümet konaklarına saldırırlarken, o konaklarda oturan sivil kıyafetli efendilere değil, iktidara karşı olan birikmiş kırgınlığı dile getiriyorlardı. Ankara'dan Geredi'ye nasihat için giden dört mebusu dövenler, yaralayanlar, zincirleri vurup asmak için götürenler, bunların etrafında kadın erkek, elde bıçak, kan isteyenler, aslında güzel gelenekleri olan Geredi'li insanlardı. Bolu Dağı'nda asilerin ateşe verip yaktıkları Geredi Mal Müdürü Reşat Bey'le onu yakanlar arasında kişisel hiçbir düşmanlık yoktu. Onlar ateşe verdikleri bu insanla Geredi'nin içinde belki de her gün karşılaşıp selamlaşırlardı. Bolu'da subayları vahşice parçalayanlar da aslında Dünya Harbi'nin çavuşları onbaşılarıydı. Bunlardan sağ kalanlar sonra milli cephelerde gene savaştılar. Böylece Anadolu iç isyanlarında isyancıların halk yararına savunabileceği bir slogan yoktu. Kasabalardaki parti kavgaları, hürriyet ve itilafın modası geçmiş İttihat ve Terakki düşmanlığı, sarıklıların çoğunlukla cehaleti, gericiliği, bazı kasaba eşraf ve ayanının hükümeti zayıf düşürmek hevesleri, Anadolu'da asırlardır süren eşkıyalık eğilimleri, harp ve askerlik bıkkınlığı, din yerine cahilliğin hüküm sürüşü, ırk, bölgecilik akımları bu isyanlarda rol oynamıştır. Kaldı ki Anadolu öyle bir ülkedir ki orada merkezi iktidar zayıflayınca daima isyanlar, ayrılıklar olmuştur. Bu kaydıyı biz Osmanlı tarihinin gelişimi içinde çok iyi izleyebiliriz. Yukarıda saydığımız eğilimler, Kuvayi Milliye denilen milli harekete katılmış çetelerin bazen eşkıyalığa varan davranışlarında da aynı tepkileri görmek mümkündür. Dipnot, eski Anadolu isyanlarından bahseden kaynaklar arasında Profesör Mustafa Akdağ'ın Anadolu'da Celali İsyanları isimli önemli eseri bilhassa incelenmeye değer. Kısacası bu isyanların asıl ve baş suçlusu hiç şüphe yok ki eski Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş devirlerinin nizamıdır. Kaynaşmamış ırklar, asayişsiz bir ülke, sonu gelmez askerlikler, şekavetin meslek haline gelişi, feodal kalıntılar, özellikle Türk nüfusunun lüzumsuz harplerde ve bizim olmayan ülkelerde israf edilişi, buna karşılık bütün külfetlerin Türk nüfusuna yükletilişi, adaletsizlik, rüşvet, soygun ve halkla hükümetin hiçbir zaman kaynaşamayışı, 1920 isyanlarının sosyal ve psikolojik örgüsünde etkilidirler. Dış teşvik ve tesirlere gelince, bunları pek fazla büyütmemek yerinde olur. Gerçi bazı dış ajanlar ve bu arada İngiliz temsilcileri ve ajanları Anadolu'da isyan hazırlıklarını beslemiş görünmektedir. Papaz Fro'nun ve onun ajanlarının iç tahriklerde bulundukları, karışıklığı destekledikleri de tespit edilmiştir. Anzavur isyanlarına İstanbul hükümeti kanalından İngiliz servisinin para ve silah müzaheretleri olmuştur. Fakat Anadolu'daki İngiliz işgal kuvvetlerinin isyancılara asker gücüyle yardımları, yani İngilizlerin iç isyanlarda askerle yardımı tespit edilememiştir. Gerçi Sakarya İsyan Bölgesi'nin temizlenişinde 14 Haziran 1920'de İzmit'te karşı harekete geçen milli kuvvetlerle İngilizler arasında bir aralık silah çatışması olmuştur. Buna İngiliz gemileri de katılmıştır. Fakat bu çatışmalardan önce birliklerimize gelen bir İngiliz muhabere subayı, İngiliz siperlerine yaklaşılmamasını, kendilerinin Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyeceklerini bildirmiştir. Fakat Türk vatanının bir parçası olan İzmit'e vardıklarını gören askerlerimiz elbette ki İngilizleri de düşman bildikleri için hücumlarına hedef saymışlardır. Ama çatışma çabuk önlenmiştir. İtalyanlara gelince, onlar Türkiye'de Yunan yerleşmesine zaten taraftar değildiler. Türkiye'de daha ziyade muahedeler diplomatik yollarla nüfuz bölgeleri davasındaydılar. Güneyde kanlı istila hareketlerine girişen, Ermenileri silahlandıran, Çukurova'da, Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te kanlı saldırılarda bulunan Fransızlara gelince, bunlar Fransa'nın 1. Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'ye karşı yürüttüğü bilinçsiz ve Fransa içinde zararlı düşmanlığın anlayışsız elemanları olarak layık oldukları karşılığı görmüşlerdir. Dipnot, İtalya hükümeti İzmir'in Yunanlar tarafından işgali için Paris Müttefik Konseyi'nce verilen karara bazı dayatışlardan sonra katılmıştır. Bu bakımdan olayların gelişmesinden o da suçludur. Burada sadece İtalyan kuvvetlerinin Anadolu'daki günlük davranışlarına dokunmak istenilmiştir. Anadolu'nun zafer şansı arttıkça İstanbul'da Fransız istihbarat servislerinin Türk gizli servislerine az çok yardımcı oldukları da anlaşılmıştır. Hulasa Anadolu isyanlarının gerek temel nedenleri gerek üst etkenlerini esas olarak memleketin iç yapısı ve öz kanuniyetleriyle aydınlatmaya çalışmak daha doğru olur. Dipnot, bu cildin birinci baskısı yapıldıktan sonra ve Genelkurmay Harp Tarihi Teşkilatı'nca yayınlanan Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar eserini okurlarımıza tavsiye ederiz. Bu baskımızda o eserden hacmi daha da genişletilmek üzere faydalanılmamıştır. Adı geçen eser, verdiği harita ve krokilerle ayrıca önem taşır. Bu arada kalabalıkların ilkel, geri ve tam bir bilince dayanmayan duygu ve eğilimlerinin sömürülmesi, iç isyanların her safhasında kendini göstermiştir. Kara kalabalıkların bilinçaltı içgüdüleri ve ihtirasları, halk düşmanları tarafından daima sömürülmüştür. Halbuki kara kalabalık demek, millet demektir. Millet, müşterek bir bilince sahip olan, milletçe müşterek ölçülere bağlı olan ve ona inanan bir sosyal toplum demektir. Başıboş ve cahil kalabalıklarda adına sürü psikolojisi diyebileceğimiz ilkel enstenkler, parantez içinde içgüdüler, rol oynar. Halbuki milli psikoloji, yani müşterek bir millet bilinç ve anlayışına dayanan duygular ve değerler birliği, sürü psikolojisinin tamamen zıddıdır.